Ayrım 3. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 23. Bu söylentilerden habersizdi ama yakında hayatında bir şey olacağının bilincindeydi. Ağır giden domino oyununu kesip General Rodrigo de Aguilar'a soruyordu. İşler ne alemde dostum? Her şey yolunda general. Ülkede tam bir durgunluk vardı. O yine de avlularda yakılan tezeklerin küllerinde, köhne kuyulardaki sularda sezgisini doğrulayacak belirtiler arıyor, bir türlü kaygısına bir açıklama bulamıyordu. Sıcağın azaldığı saatlerde annesi Bendisyon Alvarado'nun kent dışındaki konağına gidiyordu. Hint hurmalarının altında serin ikindi rüzgarlarını içlerine çekiyorlardı. Annesi geleneksel sallangaçlı iskemlesinde, yaşlı, bitkin ama ruhu bütün, avluda dolaşan tavuklarla tavus kuşuna avuç avuç yem atardı. Generalim geniş hezaren koltukta şapkasıyla yelpazelenir, doymaz bakışlarıyla kavurucu susuzluğunu gidermek ister, renk renk meyve suları getiren iri yarı melez kadınları izlerdi. Ah, Bendisyon Alvarado anacım derdi içinden. Dünyaya artık katlanamıyorum. Bir bilsen, nereye gitsem bilmem ki anacım. Bunca haksızlıktan başımı alıp nerelere gitsem. Ne var ki bu iç çekişlerin temelinde yatan duyguları anasından bile gizlerdi. Sonra akşamın ilk ışıklarıyla sarayına döner, mutfak kapısından girer, geçitlerde kendisini selamlayan nöbetçilerin topuk seslerine kulak verirdi. Her şey yolunda generalim. Ama bunun doğru olmadığını biliyordu. Gizlemeye alışmışlardı bir kere, korkudan yalan söylüyorlardı. Zaferini acılaştıran bu güvensizlik bunalımında hiçbir doğruya bel bağlayamazdı. Horoz dövüşü çukurunun başında geçen ve yazgısını belirleyen o geceden sonra eski yönetme tutkusu da azalmıştı. Ta geç saatlere kadar uyumadan yüzüstü yerde yatıyor, açık pencereden denizi gözlüyor, uzaklarda yoksullar arasında kutlanan bir düğünden gelen tok davul seslerini, içli tulumları dinliyordu. Kendi ölümünü de aynı coşkuyla kutlarlardı mutlaka. Liman kaptanından izinsiz, sabahın ikisinde demir alan serseri bir buharlı geminin veda düdüğünü duyabiliyordu. Tan ağarırken kağıt sesleri çıkararak açılan gülleri duyabiliyordu. Bir dakika rahat yüzü görmeden bir kolcu içgüdüsüyle çok önceden sezdiği o ikindiyi, anasının konağından dönerken sokaktaki kalabalıktan irkilişi, pencerelerin açılışı kapanışı, donuk aralık göğünde kaçışan kırlangıçlar, arabanın perdelerini aralayıp ne olup bittiğini görmek istemişti. Tamam anacım, bitti işte dedi kendi kendine. Büyük bir iç erinciyle gökteki renk renk balonları görünce, kırmızı yeşil balonlar, iri mavi portakalları andıran sarı balonlar, kırlangıçların telaşı arasında göklere yükselen sayısız gezgin balon, bir süre saat 4'ün kristal ışığında yüzdükten sonra ansızın sessizce hep birden patlıyor, kentin üstüne binlerce binlerce kağıt parçası savuruyorlardı. Bu kağıt bombardımanından yararlanan arabacı, kimsenin başkanlık arabasını fark etmesine kalmadan pazar yerinin kargaşasından süzülüvermişti. Herkes balonlardan düşen kağıtları yakalamak derdindeydi generalim. Balkonlardan o kağıtlarda yazılanları haykırıyorlardı. İç ezikliğiyle ezbere ineliyorlardı. Haine ölüm diye haykırıyorlardı. Başkanlık sarayının geçitlerindeki nöbetçiler bile yüksek sesle okuyorlardı bildirileri. Yüzyıllardır süren zorbalığa karşı sınıf ayrımı gözetmeden hepimiz birleşelim. Yozlaşmış kıyıcı askeri düzene karşı bir yurtseverler cephesi kuralım, kan dökülmesin artık diye bağırıyorlardı. Yağmacılığa son, o arabasıyla kapıdan girdiği anda bütün ülke 100 yıllık uykusundan uyanıyordu. kara haberi o anda aldı. "Generalim efendim, Patricio Aragones zehirli oktan ölümcül bir yara aldı. Yıllar önce sıkıntılı gecelerinden birinde Patricio Aragones'e hayatları üstüne bir kumara girişmeyi önermişti. Yazı mı tura mı, tura ise sen öleceksin, yazı ise ben. Ama Patricio Aragones birbirlerinden ayrı ölemeyeceklerini, çünkü bütün demir paraların her iki yüzünde de ikisinin resimleri olduğunu anlatmıştı ona. O zaman da general hayatları üstüne bu kumarı domino masasında oynamayı önermişti. 20 çeşit oyunumuzdan en iyisidir domino ve Patricio Aragones şeref duyarak kabul etmişti öneriyi. Şerefle generalim. Yalnız bana sizi yenme ayrıcalığını tanımanız koşuluyla. Kabul etmişti peki. Bir el oynadılar, derken iki el, 20 el oynadılar ve Patricio Aragones her keresinde kazandı. Çünkü şimdiye kadar general kendisini yenmek yasak olduğundan ötürü kazanmıştı hep. Uzun, kanlı bir savaş açıldı ve son ele geldiklerinde general bir kerecik bile kazanamamıştı. Patricio Aragones gömleğinin yeniyle alnındaki teri sildi. ''Çok özür dilerim generalim'' diyordu bir yandan. ''Ölmek istemiyorum.'' General taşları toplamaya koyuldu. Onları sırayla tahta kutuya dizerken, ezberlediği dersi makine gibi anlatan bir öğretmen tavrıyla, kendisinin de domino masasında ölmeye can atmadığını, zamanı geldiğinde tıpkı su yorumcularının çanaklarına dadandığı günlerde öğrendiği üzere, yatağında, uykusunda doğal bir ölümle öleceğini söyledi. Aslında iyice düşünürsen öyle bile değil. Bendisyon Alvarado, çanakları gözlemem için değil, soyumu sürdürmem için getirdi beni dünyaya. Hem zaten sen değilim ki ben, ben benim. Tanrı'ya şükret, altı üstü bir oyunda oynadığımız dedi gülerek. Ama o gece bu korkunç şakanın bir gün gerçekleşeceği aklının ucundan geçmemişti. Ta ki Patricio Aragones'in odasına girip, onu zehrin etkisiyle kıvranırken, çaresizlikle can çekişirken görünceye kadar. Kapıdan elini uzatarak selam vermişti. ''Tanrı korusun seni yiğidim'' demişti. ''Ülken uğrunda can vermek şereftir.'' Can çekiştiği süre içinde yanında kalmıştı. İkisi odada yalnızdılar. Ağrı kesici şurubu ona eliyle kaşık kaşık içirmişti. Patricio Aragones hiç teşekkür etmeden ilacı yutuyor. Yudumlar arasında ''Seni bir süre bu boklu dünyada yalnız bırakacağım general'' diyordu. ''Çünkü içimden bir ses çok yakında cehennemin 7 kat dibinde yine buluşacağımızı söylüyor. Ben şu zehirden ötürü kefal balıkları gibi kıvrık durumda olacağım.'' Sen de elini atıp kafanı dayayacak bir yer arayacaksın. Generalim bil ki en ufak bir saygı duymadan konuşuyorum. Sandığının tersine seni sevmediğimi artık rahatça söyleyebilirim. Uğurluk günlerimde senin topraklarına ayak basma talihsizliğine uğrayalı beri her gün öldürülmeni bekledim. Ama çok acı çekmeden. Ancak o zaman bana çektirdiğin bu cehennem hayatının hesabını verebilirdin. Senin gibi uyur gezer adımlarıyla yürüyebileyim diye ayaklarımı falakayla yastıttın. Fıtık olayım diye hayalarıma kunduracı bizi vurdurdun. Terebentin içirdin bana zorla. Anamın nice çabalarından sonra öğrendiğim okuma yazmayı unutayım diye kendi gitme yürekliliğini gösteremediğin törenlere gitmeye zorladın beni. Yo. Dediğin gibi ulusun senin dirine ihtiyacı var gerekçesiyle değil. En yiğit adam bile bir güzele taç giydirirken ölümün hangi köşeden beynine ineceğini kestiremezse, kıçının donduğunu duyar da ondan. En ufak bir saygı duymadan söylüyorum bunları general. Generali Patricio Aragones'in küstahlığından çok nankörlüğü sıkmıştı. Seni kral mevkiine yükselttim. Dünyada kimsenin kimseye vermeyeceği şeyi verdim sana. Kendi kadınlarımı bile bağışladım. Bu konuyu hiç açmasak daha iyi general. İnsan o zavallı anaları buzağa damgalar gibi yere çökerteceğine, Hayalarına topu zinsin daha iyi. Zavallı sahipsiz orospular. Korkudan ne dağlayan demirin acısını duyuyorlar, ne çırpınıyor ne de sızlanıyorlar buzağlar gibi. Kalçalarından duman tütmüyor, yanık et kokusu gelmiyor. Ki bir kadından en az bunu bekler erkek. Oysa bunlar ölü inek gövdeleriyle yere çöküyor, işimi bitirmemi bekliyorlar. Bir yandan patates soyup öbür kadınlara seslenerek, ''Ne olur mutfağa benim yerime göz atıver de bir soluk alayım şurada. Aman pilavın dibi tutmasın. Ancak sen sevişme diyebilirsin buna general. Çünkü başka sevişme bilmezsin sen. En ufak saygın yok.'' demiştim. ''Sus.'' diye kükrüyordu general. ''Kapa çeneni, canına okurum.'' Ama Patricio Aragones hiç de şakaya vurmadan, ''Neden susacakmışım?'' diyordu. ''En çok tut ki öldürürsün beni. Zaten öldürüyorsun ya, şu anda doğruyu görme fırsatı var elinde, değerlendir. Kimsenin sana gerçek düşüncelerini söylemediğini, herkesin yalnızca duymak istediğin şeyleri söylediğini, bir yandan önünde eğilirken arkanı dönünce dilini çıkardığını öğren artık. Bu dünyada sana en çok acıyan insan ben olduğum için yazgına şükret. Sana tek benzeyen adam benim diye, herkesin gizlice söylediklerini mertçe yüzüne haykıracak namusu gösteren tek adam benim. Evet, kimselerin başkanı değilsin sen. Seni şu tahtına koca koca topların değil İngilizler oturttu. Gringolar da savaş gemilerindeki birkaç gülleyle korudular. Görmüştüm seni. Hamam böcekleri gibi koşuşturup duruyordun. Gringolar giderken zenci orospularınla baş başa bırakıyoruz seni diye haykırmışlardı. Bakalım biz olmadan dizginleri elinde tutabilecek misin? O zamandan bu yana şu koltuktan kalkmamışsan, hiç de kalkmamak derdindeysen, canın çekmediğinden değil, kalkacak cesareti gösterme işindendir, anladın mı? Biliyorsun ki seni sokakta sıradan bir ölümlü kılığında gördükleri an köpekler gibi üşüşecekler tepene. Santa Maria del Altar'daki cinayetlerin, kulenin hendeğine attırıp timsahlara yedirdiğin mahkumların, derilerini diri diri yüzdürüp ders olsun diye ailelerine yolladığın insanların öcünü bir çırpıda alacaklar senden. Aragones, nicedir ertelenmiş kinin dipsiz kuyusuna dalıyor, onun rezil yönetiminin gaddarlıklar zincirini açığa çıkarıyordu. Bir ara konuşamaz oldu. Bağırsaklarına kızgın bir tırmık saplandı, yumuşadı o zaman. Kızdırmak amacı gütmeden, neredeyse yakarırcasına, ''Çok ciddiyim general.'' dedi. ''Şu anda ölmemden yararlanın. Hadi ölüm benimle. Bunları size söyleme hakkını kendinde benden fazla kimse bulamaz.'' Çünkü bir gün bile bir başkasına, bir kahraman özentisine benzemek istemedim. Babam gibi küçük, hüzünlü bir cam üfleyicisi olmak, şişe yapmak istedim. Siz de deneyin general, göründüğü kadar çok acıtmıyor. Sesindeki güvenli durgunluk karşısında generalin kabaran öfkesi duruldu. Karnını tutup kıvranmaya başladığını görünce onu koltuğuna oturtmaya çalıştı. Aragones, acı ve utanç gözyaşlarıyla sarsılıyordu. ''Özür dilerim general, altıma ediyorum.'' General bu sözlerden onun çok korktuğu anlamını çıkardı. ''Hayır.'' dedi Patricio Aragones. ''Gerçekten altıma ediyorum general. Tut kendini, bizler ana yurdun generalleri, ucunda ölüm bile olsa erkekçe direnmeliyiz.'' diye yalvardı general. Ne var ki geç kalmıştı. Patricio Aragones üstüne yıkıldı, korkudan tepiniyordu, boka ve gözyaşına batmıştı. General kabul salonunun bitişiğindeki yazıhanede cesedi sabunlu bezle sildi, koku geçti, ona kendi giysilerini giydirdi, yelken bezinden kasık bağını taktı, çizmelerini ayağına geçirdi, sol topuğuna altın mahmuzunu taktı, bu işleri yaparken yavaş yavaş yeryüzünün en yalnız adamı haline geldiğini duyuyordu. Son olarak bu maskaraca gösteriden kalan bütün izleri yok etti. Su yorumcularının çanaklarında kendi gözleriyle gördüğü imgeyi en ince ayrıntılarına kadar gerçekleştirdi. Öyle ki ertesi gün gelen temizlikçi kadınlar, onu üstünde rütbesiz şayak üniforması çizmeleri, altın mahmuzuyla yazıhanede yüzüstü yere uzanmış, sağ kolu başının altında kıvrılmış bulacaklardı. Uykusunda doğal bir ölümle ilk ölüşü buydu. O zaman da haberi hemen yaymamışlardı. Tam umduğu gibi nice sır vermez saatler gizli kapaklı soruşturmalarla, birbiriyle çelişen açıklamalarla, ölüm söylentisinin asılsızlığını bildirerek zaman kazanmaya çalışan yönetim mirasçılarının gizli pazarlıklarıyla geçti. Yas tutmadığını kanıtlamak amacıyla annesi Bendisyon Alvarado'yu pazar yerine getirdiler. Bana zorla çiçekli bir yosma entarisi giydirdiler. Herkes mutlu olduğuma inansın diye papağan tüyleriyle süslü bir şapka aldırdılar. Dükkanlardaki bütün incik boncukları aldırdılar bana. Olmaz diyordum, hayır, şimdi alışveriş edilecek zaman mı? Yas tutma zamanı şimdi. Çünkü ben de ölenin oğlum olduğuna inanmıştım efendim. Boy boy fotoğraflarımı çekerken hep gülümsememi istediler. Askerlerin dediğine bakılırsa ülkenin esenliği için öyle gerekiyormuş. Bu arada general gizlendiği yerde düşünüp duruyordu. Ölüm numarasından sonra ortalıkta hiçbir şey değişmediğine göre dış dünyada acaba neler olup bitiyordu? Güneş nasıl da hiç tökezlemeden bir daha bir daha doğabilmişti? Şu pazar telaşı neydi ana? Hava bensiz de sıcak olabiliyormuş demek. Ama limandaki kuleden bir top sesi yükselip de katedralin çanları çalmaya ve dünyanın en önemli haberiyle çalkalanan kalabalıklar, yüzyılların bataklığından çıkıp hükümet konağına doğru seller halinde akmaya başlayınca yatak odasının kapısını araladı, toplantı salonuna baktı. Hristiyanlığın gelmiş geçmiş bütün papalarından daha ölü ve daha süslü gövdesini yere yatırılmış gördü. Çiçekler arasındaki bu yiğit asker bedeninin ürkü ve utancıyla yandı içi. Yüzü bembeyaz pudralanmış, dudakları boyalı, pervasız bir genç kızınkine benzeyen elleri, askeri nişanlarla bezenmiş göğsünün üstünde kavuşturulmuş, gösterişli üniformasında 10 yıldızlı bir nişan var. Ölümden sonra kim bilir kimin yakıştırdığı bir kainatın generali ünvanı, ömrü boyunca hiç kullanmadığı maça papazı kılıcı da yanında. Çifte altın mahmuzları, saltanatının bitmez tükenmez bezekleri, hüzünlü askeri zaferlerin nişanları, hepsi bir insan kalıbına sığdırılıp gözler önüne serilmiş olanca deptebeyle. Allah kahretsin dedi kendi kendine öfkeyle. Bu ben olamam. Doğru değil, Allah kahretsin dedi. Cesedinin çevresinde dönenleri izlerken bir an oyunun bulanık nedenlerini unutmuş, ölümün saltanata oynadığı bu zalim oyun karşısında saldırıya uğramış ezilmişti. Kendisi olmadan sürüp giden hayatı gördü. Yetkisinden yoksun kalmış insanları garip bir acımayla gözledi. Ölenin gerçekten o olup olmadığını anlamaya, esrarı çözmeye gelmiş kimseleri gizli bir tedirginlikle gözledi. Federal savaş döneminden kalma, mason selamı veren çok ihtiyar bir adam gördü. Yaz giysili bir adamın mührünü öptüğünü gördü. Cesedinin üstüne çiçek koyan öğrenci kızı. Bu ölümün gerçekliğine katlanamayıp, sepetindeki bütün canlı balıkları yerlere fırlatan, cesedin üstüne kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlayan balıkçı kadın, ''Tanrım, vallahi o, şimdi onsuz ne yapacağız bizler?'' diye ağlıyordu. Demek kendisiydi gerçekten. Demek oymuş diye haykırdılar avaz avaz. Alanda bunaltıcı güneş altında soluğu tıkanmış kalabalık bağırıyordu. Demek oymuş ve sonra katedralin çanları sustu ve bütün kiliselerin çanları kutlu bir çarşamba adına çalmaya başladılar. Şenlik fişekleri fırlatılıyor, meşaleler yanıyor, özgürlük davulları vuruluyordu. Bekçinin suskun, ezik bakışları altında pencerelerden içeri dalan saldırganları gözledi. Kalabalığı sopalarla dağıtan, dertli balıkçı karısını yere yıkan, gözü dönmüş elebaşıları gözledi. Cesedin lekelenişini gözledi. 8 kişinin ölüyü o anıtsal konumundan, zambak ve güne bakanlarla bezenmiş, masalsı havadan çekip merdivenlerden sürdüklerini gördü. Bereketin ve kara yazgının birlikte barındığı bu cenneti yağmalarken, saltanatın barınağını yerle bir ettiklerine inanıyorlardı. Dor kabartmalarını, kadife perdeleri, ak mermerden palmiye ağaçlarıyla taçlanmış Babil sütunlarını alaşağı ediyor, kafesleri pencerelerden fırlatıyorlardı. Genel valilik koltuğunu, kuyruklu piyanoyu, ne varsa atsız yurtseverlerin küllerinin durduğu kaseleri, gondolalarda uyuyan küskün kızlar işlenmiş goblen halıları talan ediyorlardı. Piskoposların, eski denizcilerin ve akıl almaz deniz savaşlarının kocaman yağlı boya tablolarını, o dünyayı öylesine silip süpürüyorlardı ki, gelecek kuşakların belleğinde bu kahrolası savaşçılar soyundan tek iz bile kalmasın, sonra panjurların aralığından sokağa bakıp bu yakıp yıkma tutkusunun hangi boyutlara ulaştığını kestirmeye çalıştı. Aman Allah'ım, daha ilk bakışta böyle şerefsizlik, böyle nankörlük olamaz diye gözyaşları dökmeye başladı. Anacım, doğduğumdan beri böyle gözyaşı dökmemiştim. Yanmamıştım böyle. Şen dullarını mutfak kapısından çıkarlarken görmüştü. Ağıllarımdaki ineklerin yularlarına asılmış sürüyorlar hayvanları. Devlet malını çalmış götürüyorlar. Peteklerimdeki kavanoz kavanoz balları götürüyorlar ana. 7 aylık doğan piçlerinin mutfaktaki kapkaçaklara saldırıp papalık yetkilileri adına verilen şölenlerde kullanılan kristalleri, porselen yemek takımlarını keyifle şangırdattıklarını gördü. Sokak çocukları gibi avaz avaz babam öldü diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Yaşasın özgürlük. Yönetiminin ta ilk günlerinden bu yana yerlerinden hiç indirilmeyen resmi portrelerle taş baskısı yıllıkları yakmak üzere alanda hazırlanan büyük şenlik ateşini gördü. Sokaklarda sürüklenirken ardında madalyalardan ve apoletlerden süvari düğmeleri, sırmalı kadife parçaları, işli kuşak iplikleri, İskambil kağıdı kılıçlarından püsküller ve kainatın generali nişanının 10 küskün yıldızını bırakan kendi cesedini gördü. Ah anam, bak ne yapıyorlar bana dedi. Önlerinden geçtiği balkonlardan suratına savrulan tükürüklerin, fırlatılan oturakların utancını etinde duyarak, ölüm şenliğimi kutlayan donanma fişeklerinin gümbürtüsü, o çılgınca haykırışlar arasında köpeklerle akbabalar beni bir köşeye kıstırıverecekler diye içim gitti. 3. ayrımın sonu. Sayfa 32.